böyle bir tanışma dönemi. Unplugged sergisini yaptık biz manzara perspektifte. Ve Cengiz Çekil hocayla işte tanışıyoruz. Video işleri olmadığını biliyorum. Hı hı. Ama serginin kendisi zaten unplugged video işi göstermeyen bir video sergisi ve nesneleri, çizimleri işte ortaya koymak üzere bir sergi. Ona işte projeden bahsettim. O da işte böyle bir görüntü üzerine, ters görüntü üzerine bir yaptığı işlerden bahsetti. Ama işte bir video sergisinde olup olmama işte o duruşlar üzerinden işte katılmadı sergimize. Ama ben mesela onun hala da yani onun demeyeyim kavramsalcıların temelinde video sanatının kökenindeki o metasızlık meselesine çok kafa yordukları için onlar da metasız sanat üzerine ya da meta sanat ilişkisine çok kafa yordukları için temelde çok örtüştüklerini düşünüyorum. İşte bir işi vardır çok da sevdiğim bir çalışma şimdi yanlış bir şey yapmak istemiyorum ama hemen bir tanım basit bir şeyle belki hatırlayacaksınız. İşte ağaç şeyler var, prizmatik ağaç parçalar birbirlerine bağlanmış. Üzerinde E eşittir MC kare yazıyor. Yani madde eşittir enerji, tahta parçası, heykel yerleştirme. Yaptığınız zaman kül. Sadece enerji. Yani videonun nesnesi var mı? Işığın nesnesi neyse videonun nesnesi de o aslında. Fotonlar eğer enerji ise enerji. Eğer bir parçacıksa parçacık. İkisi de birbirinden farklı. Bakış açımıza göre değişiyor. Nasıl da ölçersek fotonları o şekilde karşımıza çıkıyor. Enerji şeklinde ölçtüğümüzde dalga boyu olarak karşımıza çıkıyor. Parçacık ölçücüyle ölçtüğümüz zaman bir parçacık olarak karşımıza çıkıyor. Videonun temelinde ışık olduğu için yani filmin doğasında da oldu. Filmde mesela şerit işte saniyede 25 kare gibi bir takım böyle mitleşmiş artık pozisyonlar olduğu için fotoğrafa gönderme yapan halen daha bütün montajlarımız ve çekimlerimizde bunlara yani kameralarımızdaki ayarlarımızda bunlar var. Ama onlar artık sadece sembolik bir tekrar üretim. Yani o anlamda metadan tamamen çıkmış. Dijital dünya her şeyi kodları dönüştürüyor. Yeniden kodları çözüyor. Yani bu metasızlığın tam vücut bulmuş hali. Ama dediğimiz gibi yani hakikaten enerji ve madde arasındaki duruma kadar gidiyor o sorgulama. Diye düşünüyorum. Oradan böyle bir aklıma o iş geldi bir anda. Çekil olacak kabul etmiyordu ama bir video sanatçısı yapacaktık onu. Öyle olmuştu.
Yani şey sorular varsa aslında evet. Başka soruları
evet,
alabiliriz.
Evet sorular varsa isterseniz. Sorularınızı almak isteriz.
Ben bir şey sorabilirim. Aslında evet. Bahsettiniz ama bu yani mekanların birbirine yaklaşması, kameraların deneysel sinema ile video sanatı arasında bir ince bir çizgi olmaya başladı. Daha net bir şekilde açıklamanız acaba mümkün olur mu? Yani aralarındaki
farkı daha net şekilde nasıl açıklayabilirim? Zaten şimdi Frederick Jameson da mesela video şeyinde, geç kapitalizmde, geç kapitalizm mantığı kitabında işte şey diyor. Zaten video sanatı ya da deneyselci kısa film ya da deneyselci film diye tanımlayalım diyor. Video sanatının da Luce Bakker'le gibi tanım olmadığını söylüyor. Yani şimdi biz video sanatı üzerine konuşuyoruz. Yani zaman zaman üst üste örtüşen bir konu bu. Zaten hep öyle. Yani geleneğinden beri 1920'lerde işte prodüktivist sinema, işte eksantrik aktör stüdyosu, Vertov'un yapmış oldukları hani o bağlamda yaptıkları işlerle 60'larda veya 70'lerde çıkan işler
film kamerası ya da video kamerası
zaten farkı Bakar da diyor yani zaten eğer elde gezdirmekse diyor yani kamerayı elde gezdirmekse 8 mm 16 mm bunu yapıyordu diyor. Soru aslında şeyde film endüstrisi ile ni kırmak üzere yani görüntünün o hükümranlığını kırmak üzere kurulur. Yani videonun şeyi kendi üzerine üstlendiği pozisyon bu oluyor. Hani o anlamda şerit film kullanmış olmak, onun doğasını anlamak veya işte video bantın doğası üzerinden yola çıkarak bir şeyler söylemek bunların hepsi eninde sonunda eritilemedir yani bana göre. Hı. Tabii ki önemlidir. Anlamak için, çözümlemek için önemlidir. İşte film makinesinin doğası, sinema salonunun yapısı bunların hepsi o mekanizmayı da açığa çıkaran, yani bütün o diğer uzantıları. Çünkü bir film, yani işte aslında güzel bir şey oldu. Hı-hı. Söylemeyi unuttuğumuz bir konu bence. Hı-hı. Video ritmi kolay. Yani kolaycı denir ya, video işte kameranızı artık çekin hemen git. Ama takas edilmesi ve kanalların içine sokulması problemli diyelim. Yani zor demiyor. Kolay, nasıl kolay? Hemen YouTube'a yüklüyorsunuz. Değil mi? Şimdi bu aşılmış durumda gibi görünüyor. İşte Vimeo'da, işte Instagram, her yer video yayınlayabileceğimiz bir noktadayız. Burada mesele videoyu çekmekte değil. Videoyu siz hangi kanallar içinde ve ne şekilde yerleştirdiğinizde ve insanlar onu bulmak istediklerine nasıl bulacaklarında. Yani kısacası bağlamda.
Evet.
Hangi bağlamın içine yerleştirdiğinizde, yani bu kadar çok imajın çoğalmış olması bizi özgürleştirmiyor. Tam tersi bize aslında imajların çoğaldığı dünya bizim daha prangalar içine girmemize sebep oluyor. Bence video sanatçısının başat görevi bu. O prangaları kırmak. Yani bizim görmediğimiz görüntüyü, görmediğimiz şekli, görmediğimiz, bilmediğimiz bağlama yerleştirmeyi başarabilmekte. Ya belki imkansız gibi duran ama bence işte Fluxus sanatçıların yapmaya çalıştıkları buydu. Ya bugün başarılı mıdır? Ya da bugün ne diyor deniyor üzerine tartışırsa. Dadacıların yaptıkları da belki buydu. Bütün avantgard gelenek bunun üzerine kuruldu. Ama dönün, daha geriye gidin, daha geriye gidin. Aslında hani bu empresyonizme kadar gidiyor yerlemiş. Yani fotoğrafın icadından beridir. Böyle bir imge ve temsil krizi içinde yaşam devam ediyor.
Ya aslında şey denilebilir, hani sanatın belki de belirlenimi diyeyim. Hani ne zaman sanata sanat gerçekten dendi, ne zaman sanat üretilmeye başlandı. O zamandan beri aslında insanoğlunun tek bir derdi var sanatla. O da belki de şöyle bir şey olabilir. Gerçekliğin imajı mı yoksa imajın gerçekliği mi? Yani bu aslında sürekli sanat tarihi boyunca belki de en çok tartışıla gelen bir mevzu. Mesela şey var, hani sorunuzu belki ekleyebileceğim şey, hani gerçekten mesela ben Dada'nın işte fütürizm, hani o dönem 1920'lere baktığımızda o dönemin hem 60'ları gerçekten bir şekilde etki oluşturduğunu ve özellikle 1920'lerin bugünün sanatına bence çok iyi bir şekilde sirayet ettiğini kesinlikle düşünüyorum. Çünkü mesela anemik sinema diye bir şey vardı. Yani şimdi orada Duchamp devaların üzerine yazdığı tekstlerle, metinlerle doğal bir montaj oluşturdu. O tekstlerin döndürülmesiyle birlikte soyut bir video tanıma diyelim hani.
Deneysel film.
Evet, deneysel bir şeyler yaptı. Sonuçta Buñuel'e baktığımız zaman Endülüs köpeği. Ya inanılmaz böyle bilinç dışı formları görüyorsunuz orada. Yani bir mantık da arayamıyorsunuz. Hani bir mantık olmak zorunda değil çünkü videonun yapısında. Şimdi 1920'lerde bunlar gerçekleşti. Şimdi 60'lara geldiğimiz zaman her şey bir takım bağlamlara oturtulmak zorunda. Çünkü 60'lar dediğim gibi çok yoğun toplumsal hareketlerin yaşandığı da bir dönemdi. Hani belki de o dönem içerisinde belki o bir takım toplumsal oluşumlar sanatçıların tezgahına girip dedim ya muhalif video. Çünkü sanatçılar orada muhalif bir şeyler yapmaya çalıştılar. Hani toplumu şekillendirmek adına. Belki sonra ilerleyen süreçlerde,
evet.
Dedim ya hocam, hani bu high tech'in girmesiyle siz şeyi paylaşmıştınız benimle. Hani soyut, hani bakıyoruz hani bir takım hani video resimler diye oluşturuluyor. Hani şimdi dışa vurumculuğu bakıyorsunuz, hani soyut şeye bakıyorsunuz, resmi arasındaki farkı ister istemez sanat tarihini biliyorsanız irdelemeye başlıyorsunuz.
Yani şimdi bakıyoruz, imaj var karşımızda, çok etkileyici bir imaj. İşte bir likit akıyor, havada dönüyor, çok üç boyutlu tekniklerle yapılmış ve bugün aslında reklam prodüksiyon araçları kullanarak üretilmiş bir sanatsal çalışma. Esere baktığınız zaman, çalışmaya baktığınız zaman etkileniyorsunuz. Çünkü oradaki sanal likit yapıyı izliyorsunuz. Bu hareketli bir soyut nesne gibi davranıyor. Hı hı. Şimdi burada şu soru çıkıyor artık. Biz bunu nasıl okuyacağız? Bu soruya cevap, tek soru cevap şu. Yani bir dışa vurum var burada. Biz ona bir soyut resim gibi bakmak durumundayız. Yani birden sanat tarihindeki bir noktaya geri dönüyoruz. Evet. Ve oradan yeniden okumaya başlıyoruz. Şimdi aslında postmodernizmin getirdiği bir şey bu. Yani zamanın içinde kaybolmuş gibiyiz. Her yeni yapılan şey bizi zamanın bir noktasına atıyor. Bir zaman makinesi gibi. Evet. Ve orada yeniden tanımlamak, yeniden konuşmak durumundayız onu. Biraz günümüz medyası diyelim. Bizi böyle bir pozisyona sokuyor. Ve yaptığımız şeyler de bizi belli zamanlara sürekli gönderiyor. Ve o kuramlara, o bağlamlara, o konuşulan şeylere gönderiyor ve oradan yeniden bizi geri çağırıyor. Hı hı.
Şey gibi aslında, bu tanımda mesela bir tanım vardı. Zamanı yontmak. Evet. Zaman heykeltıraşlığı.
Zamanı yontmak.
Evet, yani zamanı yontmak. Zaman yani, heykeltıraşlığı.
Tarkovski'nin bir sözü diyebiliyorum.
Yani, bir yerden anımsıyorum ama böyle. Ya yani, o mesela çok güzel bir betimleme, söz. Zamanı yontmak. Gerçekten zaman
sinemanın yaptığı şey aslında yani gerçek sinema diye işte. Sinemanın kendi kendini sorgulaması söz konusu olduğu için zamanı yontmaktır. Zaman üzerine çalışmak. Bir şey var söylememiz gereken, gene benim atladığım, unuttuğum. Bu tekst konusundan, yani video kanonu bir konulamaz, bir ölçütü konulamaz dedim ya. Bir de en önemli noktalardan birisi, bir video başyapıtı da yok. Ve herhangi bir video başyapıtı da oluşturulamaz diyor Jameson. Ben orada ona da katılıyorum. Hani videonun doğasında bir başyapıt oluşturmaya çalışma çabası yok. Önemli video çalışmaları var. Video sanatı kendi başına çok önemli bir şey. Ama bir başyapıtı yoktur diyor. Çünkü hepsi birbiriyle bir dizgesel olarak birlikte okunan bir görsel, işte video, tekst, tüm parçalarıdır diyor. Bu ilginç bir, iddialı bir söz bence. Ama etkileyici bir söz. Çünkü çağdaş sanatın aslında başyapıtla, nasıl anıtsallıkla bir problemi varsa başyapıt kavramıyla da ciddi bir problemi var. Video en çok gene bu problemli kavramlara üzerine bir şey söyleyen, söz söyleyen medyumlardan birisi.
Aslında şey de diyebiliriz, hani videonun gerçek hani bağlamına baktığımız zaman, çıkış noktasına baktığımız, yani koskoca bir gelenek var aslında sanat tarihinde. Evet. Hani başka bir görsellikle sunulan ama video gerçekten hani tarihini tamam fotoğrafı ilişkilendirebiliyoruz, hani oraya bağlayabiliyoruz ama şimdi videonun gerçekten böyle bir gelenekle hani gerçekten çok hani farklı bir duruş sergiliyor. Hani geleneğe o kadar bağlanabilen bir yapısı yok aslında. Belki de fark hani söylediğiniz şey belki hani buraya bağlanabilir diye düşünüyorum kesin. O yüzden belki de hani kendi içerisinde bir başyapıttan hani söz etmek belki de hiçbir zaman mümkün değil. Çünkü hani şey gibi Şevket'in de sorduğu hani nesne üzerinde temellendi, nesnesizleşme vesaire. Artık bunlar söz edilmiyorlar. Hani çağdaş duruma baktığımız zaman hani böyle bir şey aslında. Video bazı şeyleri aşan bir yapıyı da aslında güncelliyor ya da yapısında barındırıyor diyebilirim.
Hocam burada kritik bir şey daha soracağım. Aslında aklınızda deli sorular var da. Şöyle bir şey var. Piyasa etiği açısından baktığımızda görüntünün gaspı dediğimiz şey, yani ben böyle tanımlamak istiyorum. Hani görüntü kendi adına her anlamda, dijital ortamda transfer edilebiliyor, işte oradan oraya aktarılabiliyor falan. Herhangi bir özgün yani görüntü üzerinde kurgulanmış bir video yapıtı da bu anlamda herhangi bir yere anında transfer edilebiliyor. Kayıt altına da alıp başkasının yani kendi orijinal, yapıtın orijinalliği açısından da bütün özellikleri taşıyarak el değiştirilebiliyor. Bu anlamda görüntünün bunun özgürlüğü olarak da tanımlayabiliriz. Ama piyasa etiği açısından baktığımızda herhangi bir görüntü üzerinden kurgulanmış video sanatının işte satın aldığı varsayılan edisyonuyla birlikte bir birey düşündüğümüzde koleksiyoner veya bir müze. Hani bunun işte deminki olaydaki gibi hani görüntünün temel olarak bir edisyonunu kendisi yani bir şekilde kendine bağladığını düşünüyor. Oysa ki aslında bağlamıyor, onun zaten kendisi çok rahat bir şekilde o veri alanında transfere de giriyor. Bu anlamda hani gaspa müsait bir hal alıyor mesela görüntü. Şimdi burada şöyle düşündüğümüz zaman piyasa etiği açısından hani bir görüntünün bu anlamda çok rahatlıkla el değiştirilir veya birileri tarafından kaydedilebilir olmasına etik gözleme yani sanat yapıtının hani birinin bir yani bazıları işte kamusal değil de hani birinin özgün özel sahip olduğu bir yapıt olması isteyen bireyler var. Hani satın alan bireyler açısından. Bunun hani sakıncası veya yani özgürlüğü adına bir fikriniz var mı? Yani senin işinin, bu anlamda bir video işinin hani her yerde kayıt altına giriyor olmasının mesela bir endişesi gibi veya bunu nasıl tanımlıyorsun diye bir piyasa etiği açısından bir soruyu soruyorum.
Piyasa etiği tabii vurgusu olmasın ama yani onunla ilgili bir şey söyleyeceğim ama daha çok Walter Benjamin'in işte yeniden üretilebilir çağda işte sanat yapıtı metni bunu çok güzel açıklıyor bence. Yani film ve fotoğraf ortaya çıktığı andan itibaren söylenen şey işte aura denen şeyin ortadan kalkması, sanat eserinin aurasının yani...
Ama diğer yapıtların orijinalinde aura kalkmıyor. Nesnel yapıtların tamamı kendi bizzat yani belli bir mekanda bulunan, bu anlamda bir transfere uğramayan, yani görüntüsü transfer edilse de kendisi nesnel olarak bir mekanda bulunan ve o aurayı da o mekanda koruyan yapıtlar. Yani diğer yapıtlarla kalsın.
Doğru, bir fark var.
Çektiğiniz zaman aurası kalkmıyor.
Kalkmıyor.
Yani...
Senin söylediğin şey pardon.
Evet, tabii.
Yani Cengiz'in söylemeye çalıştığı şey bence... Bir heykelin fotoğrafının ağrısı, yani bir heykelin fotoğrafının ağrısı olması bahsedemiyorsak, galeride heykel deneyimlemekten çok daha düşük bir ağrısı bu. Hı. Aynı şekilde Turban Kuşu'daki videosunu işte Instagram'a koymamız da bence aynı ağrı düşüklüğüne sebep oluyor. Yani
ama burada mesela görüntünün tamamı ağrısıyla birlikte de transfer edilebiliyor. Ben aslında biraz da onu kastediyorum.
Yani eşit bir şeyde bir geleneksel, yani konvansiyonel sanat dediğimiz heykel resim malzemeleriyle yapıp tabii ki kendisiyle yani mekansal bağlamlarıyla işte videonun mekanlar olan bağlamı daha farklı, daha esnek, daha dönüşken olabilir. Yani o anlamda daha avantajlı olduğunu düşünüyorum ben. Yani buna göre hazırlanmış bir takım sanal işte ortamlarda bir takım arşivlerin sunulmasının bir takım sanat tarihindeki işte imajlara, fotoğraflara, müze fotoğraflarına bakmaktan farklı olduğu düşüncesindeyim. Ama mekanla ilişki, yani bir enstalasyon olduğunda mekan bir heykel gibi mekanın içinde işte uzanım içinde yer aldığındaki tabii ki etkisiyle bir olamaz. Bu da ayrıca konuşulacak, tartışılacak bir konu. Yani Mona Lisa'nın işte kitaplarda defalarca basılması, reprodüksiyonların olması onun aurasını bu azaltıyor mu? Bu sorusuna cevap verdiğimizde aslında bu soruya direkt cevap vermiş oluyoruz. Piyasa etiği girince de devreye piyasa her zaman çözüm bulur. Her şey pazarlanabilirdir. Fikirler de pazarlanabilirdir. Video da pazarlanabilir aslında. Yani tamam zor. Ya da ters köşeye yatırıyor piyasadaki birçok şey. O yüzden de bir özgürlük alanı ve avantajları ve dezavantajları var. Çok satılabilir değil ya da kabul edilebilir o anlamda değil. Ama üretimsel açıdan bize çok fazla özgürlük sunuyor ya da yayım açısından özgürlük sunuyor, yayılması konusunda. Baskı resim muamelesi görüyor biliyorsunuz yani diyebiliriz. Ben biraz öyle tanımlıyorum. Bir şey var, edisyonlarınız var. Edisyonları satıyorsunuz. Bir master kopyanız var. Master kopya sizde. Bir sanatçı kopyası var. Ve her bir sattığınız edisyon için damgalı, imzalı bir şey imzalıyorsunuz. Yani bir anlaşma yapıyorsunuz. Sanat eseri satımından o anlamda çok büyük bir farkı olmuyor. Ama o ütopya, yani videonun özgür dolaşım ütopyasını kıran bir şey bu. Çünkü öyle bir şeyle de ortaya çıkıyor video. Yani videoyu böyle bir şeyin içine sokarak büyük bir günah işlendiğine dair bir şey de var, bir tepki de var. Yani video üretmek istemeyen, onun üzerine konuşmak istemeyen, işte sanat eseri olarak Biennallerde, Galerilerde yer alan videoların o anlamda kapılma mekanizma, işte kültür endüstrisi içine kapılmış olduğunu düşünen, iddia eden insanlar da var. Ama eninde sonunda bu sözleri söylemek için de bir takım kitaplara ve dergilere ihtiyaç duyuyoruz. Yani bir yerde yayınlarken de aynı durumla karşı karşıyayız. Böyle devam ediyor bu süreç. Piyasa durumunda da böyle bir durumumuz var diye düşünüyorum. Başka tabii.
Yani belki değinmişsiniz de ben size bir şey alabilirim. Mesela hep videonun sinemadan ayrılan tarafları ve hani sinemadan farklılaştığı noktalar üzerine konuştuk ama peki sinema videoyu kendi içine almış aldı mı? Ya da mesela bu konuda sizin değerlendirmeniz nasıl? Mesela sinema estetiği diye bir şey var. Kurgu, montaj,
evet,
işte hikayenin akışı vesaire.
Anlatı tabii canım.
Evet, anlatı. Acaba sinemanın böyle bir kudreti oldu mu video üzerinde? Ve video burada nerede durdu? Ve biz mesela, ben video üreten bir sanatçıyım. Hı. Ve mesela ilk yaptığım videolara baktığım zaman hep şöyle tanımlıyorum. İşte ben Lars von Trier'in kullandığı kamera tekniğini kullandım. Kendi videomu yaparken bunu anlatıyorum. İşte Tarantino'nun işte kamera çekim bilmem ne bir şeysini kullandım. Şunu kullandım. Sonra fark ettim ki ben sinema diliyle konuşuyorum. Aslında apayrı bir şey bu.
Evet.
Acaba o zaman ben ne yapıyorum demeye başladım. Sonra çok bambaşka bir noktaya doğru gittim. Ve şu an çok da tartıştığımız ve benzer konuştuğumuz şeyler üzerine çalışıyorum. O zaman video ve mesela marketing açısından baktığımız zaman da böyle daha belgesel ve öyküsel videolar daha mı çok satıldı? Ya da öyle bir noktada mı şu an video ya da bir dönem böyle bir şey oldu mu? Siz bu konuda nasıl
bir satış konusunda çok bir şey söylemeyeceğim. Çünkü bizim faaliyet alanımız videoisti daha çok bilgi üretme üzerine olduğu için satış bilgi üretmiyor. Yani hakikaten hangisi çok satıldı, hangisi satılmadı üzerine çok konuşmak istemiyorum. Ama hangi yaklaşımlar daha etkili ve yeni fikirler ortaya koyduğu üzerine konuşabilirim. Gene geri döneceğim, postmodernizm kitabına, genç kapitalizmin mantığına dönüyoruz.
Tam burada zaten buna benzer bir şey okuduğum için
söylüyorum. Evet, tabii. Orada şey söyleyecek. Mesela Frederick James'in diyor ki, Kafka'nın bir şeyi bu aslında, onun kitabında. Alman dili ile bu ilginç geldiği için, yoksa ben Almanca da bilmiyorum, işte Yidiş dilini de bilmiyorum. Alman dili ile Yidiş dili arasındaki çeviri probleminden bahsediyor. Dilin birbirine yakınlığından dolayı tam anlamıyla doyurucu bir çeviri gerçekleştirilememesinden bahsediyor Kafka. Frederick James'e diyor ki sinema ile videoda böyle bir şey. Yani sinema kuramı vardır, video kuramı yoktur. Sinemanın endüstrisi vardır, videonun endüstrisi yoktur. Yani endüstriyle ilişkisi vardır ama endüstrisi yoktur. Yani sinemada ne varsa videoda aslında başka şeyler var. O anlamda deneyselci sinemada o mekanizmanın dışına çıkmaya çalışan, imgeyi özgürleştirmeye çalışan bir yapı olduğu için videoyla otomatik olarak bağ kurmaya potansiyel bir yapı. Bu alanda siz sinema mı yapıyorsunuz, video mu yapıyorsunuz çok önemli değil. Sizin yaptığınız görüntünün, ortaya koyduğunuz imajın hangi yapı içine, mekanizma içine sunulduğu ve nerede olduğu önemli. Şimdi bu çok ayrı gibi duran bir konuydu bugünlere kadar. Ama artık bütün film festivalleri, artık video sanatçılarının video işlerini gösterdikleri, deneyselci filmleri de gösterdikleri bir takım gösterimler kuruyorlar. Bunlardan bir tanesi Ankara Film Festivali mesela. İşte Guy Benner, bizim işte Unfold sergimizde yer verdiğimiz sanatçı, bir video sanatçısı ama sinema dili üzerine tartışan, konuşan bir sanatçı. Burada aslında bu meselenin o tartışmaların tükendiğini, yani işte biz bir video artık televizyon eleştirisi olmaktan çıktığı andan itibaren hareketli imaja dair her şeyi tartışıldığı, içine katıldığı bir şey olduğundan dolayı onun ne şekilde tanımlandığı değil, nerede sunulduğu ve hangi bağlam içine katıldığı önemli diye düşünüyorum. O bağlamda yani Tarkovsky gibi bir yönetmeni, Lars von Trier gibi bir yönetmeni de zaman zaman videodaki konuştuğumuz bazı konuları zorlayan yönetmenler olarak da görebiliriz ki bunlar da yazılıyor, konuşuluyor. 1960-70'li yıllarda Kitchen diye bir önemli bir organizasyon, video organizasyonu büyük bir işte görüntü tarihi üzerine, sinema tarihi ve video üzerine bir organizasyon şey yapıyorlar, kurguluyorlar ve yapmış oldukları konferanslara sinemacıların gelmediğini söylüyor. Bu tarihe geçmiş bir olay. Sinemacılar gelmiyor, ilgilenmiyorlar. Biz videoyla veya televizyon pozisyonla herhangi bir şeyi ilgilenmiyoruz diyorlar. Sadece birkaç tanesi şey diyor, televizyon izlediklerini itiraf ediyorlar. Yani televizyon izliyorum ama vardır ya televizyon izlemeyle ilgili o mesele. Çünkü televizyonla video birbirine koşup birbirine karşılıklı ayrı olsa aynı düzlemde, aynı enformatik düzlemde algılanıyor. Hani görüntü kalitesi açısından da bu var. Önce bu zaten hiyerarşi oluşturan şey bu. İşin temelinde bir de videonun getirdiği önemli bir yenilik var. Video, görüntü sesi aynı anda aldığı için sinemanın önce görüntü, yani görüntü ve sesi şimdi aynı anda alan cihazları sahibiz ama sinema çeker filmlerinde de ama sinemanın doğası gereği ses görüntüden sonra geliyor. Videoda böyle bir hiyerarşi yok. Müzik videosu denen bu MTV gibi kanallarla birlikte çok ön plana çıkan müzik videosu denen olgu bunun tam tersine çevirme durumunu çok görünür kılan bir olgudur. Yani sanatsal bir özellikle çalışmalar da vardır içinde. Tabii ki eninde sonunda bir reklam filmi veya bir jenerik algısıyla da düşünülebilir. Yani televizyel mantık içine katılabilir ama zaman zaman sanatla, hani video sanatıyla, video sanatçılarıyla işte o anlamda deneyselci müzikle uğraşan insanların ortak yaptıkları projeleri incelediğimiz zaman işte Björk'ün bazı işte klipleri, Apex TV'nin kliplerini yapan video sanatçıların işlerine baktığımız zaman bunları görüyoruz. Yani o hiyerarşi tersine çeviriyor. O anlamda işitsel olan, duyulan görüntüden sonra değil artık gidiyorlar. Belki de daha da önde, daha önemli. Sesle görüntü o anlamdaki hiyerarşik yapısını değiştiriyor.
Ya ben aslında şey düşünüyorum. Hani bir yerden sonra hani sinemada da, videoda da teknikleri konuşuyoruz. Ama bir de bunun gerçekten tekniklerin dışında bir de başka bir boyutu da var elbette. Mesela bu şey dediğimde aslında bir süre sonra videonun kendisi sinemayı da etkilemeye başladı. Şimdi bu çok önemli bir şey. Mesela video istim bir hem katmanları açmakta hem de bu canlının sınırında mesela şey yer alan Serdar Yılmaz'dı sanırım. Serdar Yılmaz'ın mesela çalışmasına baktığımızda aslında film, belgesel diyebiliriz. Evet. Ama mesela oradaki tada baktığımızda mesela şey vardı, güçlü metaforlar var kullandığı. Hani gerçekten o metaforlar aslında asıl olan bir şey. Bazen ayrımlara bile bazen ihtiyaç duymayabiliriz bana göre. Hani şey, çünkü içerisindeki o gösterdiği imgelerin kendisi, o metaforların kendisi aslında oraya güçlü bir şey, imaj, bir görsellik yerleştirir diye düşünüyorum. O yüzden hani bazen alanlar birbirini etkileyebilir ya da besleyebilir. Ben artık hani bu inanç doğrultusunda belki de hani o sınırları, sürekli o sınırları sorgulama gereksinimi duyduğumuzu düşünüyorum. Yani şey, dediğimiz gibi artık sınırlar bulanıklaşmaya başladı. Belki bu bulanıklaşmayı artık hani gerçekten genel bir sanat algısıyla düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten bir etkileme, bir beslenme durumu aynı sizin ifade ettiğiniz gibi. Bir süre sonra video gerçekten sinemayı etkilemeye başladı. Sinemanın yapısına bakıyorsunuz bu sefer. Parçalı yapıları sinemada da görüyorsunuz. İşte parçalanmış zaman sağlıkları, parçalanmış 5 hikayeyi birden sinemanın içinde görebiliyorsunuz. Ama ne oluyor? O 5 hikayenin içerisinde de bir bağlantı, tek bir anlam da oluşabiliyor. Ama hani zaman parçalanmış, mekanlar parçalanmış, kurgu parçalanmış. Yani bu demek oluyor ki aslında birbirlerini etkiledikleri kurgular da ortaya çıkabiliyor bir anlamda diye düşünüyorum.
Doğru bakışlar var. Evet. Yavaş yavaş sorular yoksa evet, isterseniz tamamlayabiliriz.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben umarım sizin için de keyifli bir şey olmuştur.
Evet, konuşma
olmuştur, sohbet olmuştur.
Ne? Hangi? Şimdi doğru. Onu da Bütün görüntüleri yok edelim, onların yok edelim diye. Bence
biliyorsun. Bilmiyoruz, biliyorsun. Ama sanat esasını zaten görmüştür. Bunu kabullenmesi gerekiyor artık. Bu zaman geldi. Yavaş, biraz yavaş ama zaten bir tanımız iki miydi? Thank you.